Ayrım 5.
Soluk aldım, geri dönmüştüm. Zemin paramparça olmuştu. Başımın önünde kıymıklı bir kereste parçası duruyordu. Başımın sarsılmasıyla birinin ağladığını duydum. Birinin çığlık attığını sandım. Kımıldamaya çalıştım ama kımıldayamıyordum. Irmağın karşı kıyısında ve bütün ırmak boyunca makineli tüfeklerin ateş ettiklerini duyuyordum. Büyük bir şapırtı oldu. Yıldız biçimli topların yukarıda patlayıp beyaz ışıklar saçarak aşağı süzüldüklerini, roketlerin havaya yükseldiklerini gördüm ve bombaları duydum. Bunların hepsi bir an içinde oldu. Sonra yakınımda birinin "Mamma mia, ah mamma mia" diye bağırdığını duydum. Eğilip bükülerek sonunda bacaklarımı sıkıştıkları yerden kurtarıp arkamı döndüm ve ona dokundum. Bu Pasini'ydi. Ona dokunduğumda çığlık attı. Bacakları bana doğru dönüktü. Karanlıkta çakan ışıklarda iki bacağının da dizinin altından ezilmiş olduklarını gördüm. Bir bacağı tümüyle gitmişti. Ötekini yalnızca kirişler ve pantolonun bir parçası tutuyordu. Kopan parça sanki yukarıya bağlı değilmiş gibi titreyip atıyordu. Kolunu ısırıp inledi. "Ah mamma mia, mamma mia." Sonra "Dio ti salvi Maria, Dio ti salvi Maria. Oh İsa aşkına vur beni. Durdur şunu, durdur şunu, durdur şunu. Ah İsa aşkına sevgili Meryem, durdur bunu. Ah ah ah." Sonra hıçkırmaya başladı. "Mamma mia, mamma mia." Sonra sessizleşti, kolunu ısırıyordu. Kopuk bacağı atıyordu. "Porta Feriti." Ellerimi ağzıma dayayıp seslendim. "Porta Feriti." Pasini'ye yaklaşmaya çalıştım. Bacağına turnike takmaya uğraşıyordum ama kımıldayamıyordum. Yeniden çabaladım. Bu kez bacaklarım biraz kıpırdadı. Kollarım ve dirseklerimin yardımıyla kendimi geriye doğru çekebiliyordum. Pasini'den ses çıkmıyordu şimdi. Yanına oturdum. Gömleğimi çıkarıp ucunu yırtmaya uğraştım. Ama yırtılmayınca kumaşın ucunu ısırarak kopardım. Sonra aklıma onun tozlukları geldi. Benim yün çoraplarım vardı ama Pasini tozluk takıyordu. Bütün şoförler tozluk takarlardı. Ama Pasini'nin yalnızca bir bacağı vardı. Tozluğu çözdüm ama bunu yaparken bir turnike yapmaya uğraşmamın hiç gereği olmadığını gördüm. Çünkü Pasini ölmüştü bile. Gerçekten ölüp ölmediğine baktım. İçeride üç kişiyi daha bulmam gerekiyordu. Oturduğum yerde doğruldum. Bunu yaparken başımın içinde bir şey, oyuncak bir bebeğin gözlerindeki ağırlıklar gibi kımıldayıp tam göz kürelerimin arkasından vurmuştu beni. Bacaklarım ıslak ve sıcak geliyordu. Ayakkabılarımın içleri de ıslak ve sıcaktı. Vurulduğumu biliyordum. Yana uzanıp elimi dizimin üzerine koydum. Dizim yerinde yoktu. Elim içeri girdi. Dizim incik kemiğinin yanına inmişti. Elimi gömleğime sildim. Yeniden ağır ağır parlak bir ışık indi. Aşağıya, bacağıma baktım ve çok korktum. "Ah Tanrım," dedim. "Çıkarın beni buradan." Yine de içeride üç kişinin daha olduğunu biliyordum. Dört şoför vardı. Pasini ölmüştü. Geriye üç kişi daha kalmıştı. Birisi beni kollarımın altından yakaladı. Başka biri bacaklarımı havaya kaldırdı. "İçeride üç kişi daha var," dedim. "Biri öldü." "Ben Manera'yım. Sedye bulmaya gittik ama hiç kalmamıştı. Nasılsın Tenente?" "Gordini ve Guizzi nerede?" "Gordini istasyonda. Yaraları sarılıyor. Guizzi senin ayaklarını tutuyor. Boynuma tutun Tenente. Kötü mü yaralandın?" "Bacağımdan. Gordini nasıl?" "İyi. Çok büyük bir havan topu mermisiydi." "Pasini öldü." "Evet, öldü." "Yakınımıza bir mermi düştüğünde ikisi de kendilerini yere atınca beni düşürdüler." "Özür dilerim Tenente," dedi Manera. "Boynuma tutun." "Eğer beni bir daha düşürürseniz..." "Korktuk da ondan oldu." "Siz yaralanmadınız mı?" "İkimiz de biraz yaralandık." "Gordini araba sürebilir mi?" "Sanmıyorum." İstasyona gelmeden önce beni bir kere daha yere düşürdüler. "Siz iyi toğlu itler," dedim. "Özür dilerim Tenente," dedi Manera. "Seni bir daha düşürmeyeceğiz." İstasyonun dışında bizlerden birçoğu karanlıkta yerde yatıyordu. Yaralıları içeri taşıyor ve dışarı çıkarıyorlardı. Perde açıldığında sargı istasyonundan dışarı ışık vurduğunu ve birilerini içeri dışarı taşıdıklarını görebiliyordum. Ölüler bir yana yerleştirilmişlerdi. Doktorlar kolları omuzlarına kadar sıvanmış çalışıyorlardı. Kasaplar gibi kıpkırmızı olmuşlardı. Sedyeler yetmiyordu. Yaralılardan kimileri gürültücüydü ama çoğu sessizdi. Rüzgar çardağın yapraklarını sargı istasyonunun kapısına taşıyordu. Gece hava soğumaya başlamıştı. Sürekli olarak içeri sedye taşıyıcılar giriyor, sedyelerini yere koyup içindekini boşaltıyor ve yeniden gidiyorlardı. Beni salgı istasyonuna getirir getirmez Manera bir sağlık çavuşu buldu. Çavuş iki bacağımı da sardı. Yaranın içine çok fazla toprak dolduğu için fazla kanama olmadığını söyledi. En kısa zamanda alacaklardı beni. Çavuş yeniden içeri girdi. Manera, Gordini'nin araba kullanamayacağını söylemişti. Omuzu ezilmiş ve başı yaralanmıştı. Kendini kötü hissetmiyordu ama şimdi omuzu sertleşmişti. Tuğla duvarlardan birinin yanında oturuyordu. Manera ve Guvizi her biri arabalarını yaralı doldurup gittiler. Onlar araba kullanabiliyorlardı. İngilizler 3 ambulansla gelmişlerdi. Her ambulansta 2 adam vardı. Şoförlerinden biri yanıma geldi. Çok beyaz ve hasta görünen Gordini göndermişti onu. İngiliz üzerime eğildi. Kötü mü vuruldun diye sordu. Uzun boylu bir adamdı. Metal çerçeveli gözlükleri vardı. Bacaklarımdan. Umarım ciddi değildir. Bir sigara ister misin? Teşekkürler. İki şoförünü yitirdiğini söylediler bana. Evet, biri öldürüldü. Öteki de seni buraya getiren adam. Ne berbat bir şans. Arabaları almamızı ister miydin? Ben de sana bunu soracaktım. Onlara iyi bakarız ve villaya geri götürürüz. 206'dansınız değil mi? Evet. Çok güzel bir yer. Seni oralarda görmüştüm. Bana Amerikalı olduğunu söylemişlerdi. Evet. Ben İngiliz'im. Yok ya. Evet, İngiliz'im. Sen İtalyan olduğumu mu sanmıştın? Birliklerimizden birinde İtalyanlar da var. Eğer arabalarla ilgilenirseniz iyi olacak dedim. Onlara çok dikkat edeceğiz deyip doğruldu. Şu arkadaşın seni görmem için çırpınıyordu. Gordini'nin omzuna vurdu. Gordini yüzüne buruşturup gülümsedi. İngiliz akıcı ve kusursuz bir İtalyanca konuşmaya başladı. Şimdi her şey düzene girdi. Tenanteni gördüm. İki arabayı biz devralıyoruz. Artık kaygılanmana gerek kalmadı. Konuşmasını kesti. Seni buradan çıkarmak için bir şeyler yapmalıyım. Sağlık sorumlularını göreceğim. Geri dönerken seni de yanımıza alırız. Yaralıların arasından dikkatli adımlarla yürüyerek salgı istasyonuna geri döndü. Çarşafın açıldığını ve içerideki ışığı gördüm. Sonra içeri girdi. O sana bakacak tenente dedi Gordini. Sen nasılsın Franco? Ben iyiyim. Yanıma oturdu. Biraz sonra salgı istasyonunun önündeki perde açıldı. İki sedye taşıyıcı arkalarında uzun boylu İngilizle dışarı çıktılar. Onları benim yanıma getirdi. İşte Amerikalı tenente bu dedi İtalyanca. Beklemeyi yeğlerim dedim. Benden çok daha kötü yaralılar var. Ben iyiyim. Haydi bakalım dedi. Berbat bir kahraman gibi davranmayı bırak. Sonra İtalyanca konuşmaya başladı. Bacaklarını çok dikkatli kaldırın. Çok acıyor olmalı. O başkan Wilson'un yasal oğlu. Beni kaldırıp salgı odasına soktular. İçeride bütün masalarda ameliyatlar sürüyordu. Ufak tefek binbaşı öfkeyle bize baktı. Beni tanımıştı. Elindeki forsepsi salladı. Chava bien. Chava. Onu içeri getirdim dedi uzun boylu İngiliz İtalyanca. Amerika Büyükelçisi'nin tek oğlu. Siz onu alıncaya kadar burada kalsın. Sonra ilk turda onu da götüreceğim. Üzerime eğildi. Emir subayının senin kağıtlarınla ilgilenmesini sağlayacağım. O zaman işler çok daha hızlı gider. Kapıdan geçmek için eğildi ve dışarı çıktı. Binbaşı şimdi forsepsleri birbirinden ayırıp bir leğenin içine atıyordu. Gözlerimle onun ellerini izledim. Şimdi salgı yapıyordu. Sonra sedye taşıyıcılar masadaki adamı aldılar. Amerikan tenanteyi ben alayım dedi yüzbaşılardan biri. Beni masanın üzerine kaldırdılar. Masa sert ve kaygandı. Çevrede çeşitli keskin kokular, ilaç kokuları ve kanın tatlı kokusu vardı. Pantolonumu çıkardılar. Yüzbaşı doktor çalışırken yanındaki çavuşa da raporunu yazdırmaya başladı. Sol ve sağ kalçada, sol ve sağ dizde ve sağ ayakta çok sayıda yüzeysel yara. Sol diz ve ayakta derin yaralar. Kafa derisinde kesikler. Eliyle batırdı. Acıyor mu? İsa aşkına evet. Kafatasında kırık olabilir. Görev başındayken yaralanmış. Bu kendini yaralama suçuyla savaş mahkemesine çıkarılmaman için dedi. Biraz brandy içmek ister misin? Peki nasıl geldi bunlar başına? Ne yapmaya çalışıyordun? Kendini öldürmeye mi? Tetanoz iğnesi lütfen ve bir de iki bacağına birer çarpı işareti koyun. Teşekkürler. Şunları biraz temizleyip yıkayacağım. Sonra da saracağım. Kanın çok iyi pıhtılaşıyor. Yazıcı çavuş başını kağıttan kaldırdı. Yaraları ne açtı? Yüzbaşı doktor. Neyle vuruldun? Ben gözlerim kapalı. Bir havan topu mermisi. Yüzbaşı, çok canımı yakan şeyler yapıp dokuları keserek temizlerken emin misin? Ben kımıldamadan yatmaya çalışırken ve etim kesilirken midemin allak bullak olduğunu hissederken sanırım. Yüzbaşı doktor, bulduğu bir şey ilgisini çekmişti. Düşman havan topu mermisi parçaları. Şimdi eğer istersen bunlardan birazını çıkarabilirim. Ama çok gerekmiyor. Hepsini boyayacağım ve batıyor mu? İyi. Daha sonra hissedeceklerinin yanında bu hiçbir şey. Ağrı henüz başlamadı. Ona bir bardak brandy getirin. Sarsıntı ağrıyı uyuşturur ama iyileşeceksin. Eğer mikrop kapmazsa kaygılanmana gerek yok ve şimdiden sonra mikrop kapmaz genellikle. Başın nasıl? Çok kötü dedim. Öyleyse çok fazla brandy içmesen daha iyi olur. Eğer bir kırık varsa bunun iltihap kapmasını istemezsin. Ne hissediyorsun? Her yanımdan ter boşanıyordu. Aman tanrım dedim. Sanırım bir kırık var. Sargıyla saracağım. Başını sağa sola sallama. Sargıyı sararken elleri hızla hareket ediyordu. Sargı gergin ve sağlam olmuştu. Tamam, iyi şanslar ve vive la France. Amerikalı o dedi öteki yüzbaşılardan biri. Ben Fransız dediğini sanmıştım. Fransızca konuşuyor dedi yüzbaşı. Onu daha önce görmüştüm. Hep Fransız olduğunu sanıyordum. Yarım bardak konyak içti. Ciddi bir şey getirin. Biraz daha tetanoz iğnesi getirin. Yüzbaşı bana el salladı. Beni masadan kaldırdılar. Dışarı çıkarken çarşaf yüzüme çarpmıştı. Dışarıda yazıcı çavuş yattığım yerin yanına diz çöktü. Adın diye sordu yumuşak bir sesle. Soyadın, rütben, doğum yeri, hangi sınıf, hangi birlik ve böyle sürdü. Başın için üzgünüm tenente. Umarım şimdi daha iyisindir. Seni İngiliz ambulansıyla gönderiyorum. İyiyim dedim. Çok teşekkür ederim. Binbaşının sözünü ettiği ağrı başlamıştı. Bunun dışındaki her şey önemsizleşmişti şimdi. Bir süre sonra İngiliz ambulansı geldi. Beni bir sedyenin üzerine koydular. Sedyeyi ambulansın düzeyine kaldırıp içeri ittiler. Yanımda üzerinde bir adamın yattığı başka bir sedye daha vardı. Sargıların arasından adamın yalnızca sararmış burnunu görebiliyordum. Çok ağır soluk alıyordu. Başka sedyeler kaldırılıp yukarıdaki ayaklara yerleştirildiler. Uzun boylu İngiliz şoför gelip içeri baktı. Çok ağır süreceğim dedi. Umarım rahat edersiniz. Motorun çalıştığını hissettim. Şoförün ön koltuğa tırmandığını hissettim. Frenin gevşediğini ve vitesin geçtiğini hissettim. Sonra yola çıktık. Kımıldamadan yatıyordum. Kendimi ağrıya bırakmıştım. Ambulans yoldan yukarı tırmanırken trafik yavaş ilerliyordu. Araba zaman zaman duruyor, zaman zaman bir dönüşe geldiğinde geriliyordu. Sonra çok hızlı tırmanmaya başladı. Bir şeylerin damladığını hissettim. Önce ağır ağır ve düzenli olarak damlıyordu, sonra akmaya başladı. Şoföre seslendim. Arabayı durdurup koltuğunun arkasındaki delikten içeri baktı. Ne var? Üzerimdeki sedyedeki adamın kanaması var. Tepenin çok yakınındayız. Sedyeyi yalnız başına dışarı çıkaramam. Arabayı çalıştırdı. Kan akmayı sürdürüyordu. Karanlıkta üzerimdeki çadır bezinin neresinden geldiğini göremiyordum. Üzerime akmaması için yana çekilmeye çalıştım. Aktığı yerde gömleğimin altı sıcak ve yapış yapış olmuştu. Üşüyordum. Bacağım öyle ağrıyordu ki midem bulanıyordu. Bir süre sonra yukarıdaki sedyeden akan kan azaldı ve yeniden damla damla gelmeye başladı. Sedyedeki adamın gevşemesiyle üzerimdeki çadır bezinin kımıldadığını hissettim. Yaralı nasıl diye seslendi İngiliz arkaya doğru. Neredeyse geldik. Sanırım öldü dedim. Damlalar çok ağır ağır damlıyorlardı. Tıpkı güneş çekildikten sonra sarkıtlardan damlayan damlalar gibi. Gece yukarı doğru tırmanırken arabanın içi soğumuştu. Tepedeki istasyonda sedyeyi dışarı çıkardılar. Yerine başka birini koydular ve yolumuza devam ettik. Bölüm 10. Sahra Hastanesi'ndeki koğuşta bana öğleden sonra bir ziyaretçinin geleceğini söylediler. Sıcak bir gündü ve odada çok fazla sinek vardı. Emirerim kağıttan ince şeritler kesmiş ve bu şeritleri bir çubuğa bağlayarak salladığında sinekleri kovalayacak bir süpürge yapmıştı. Sineklerin tavana konmalarını seyrediyordum. Süpürgeyi sallamayı bırakıp uykuya daldığı zaman hepsi aşağı indiler. Önce onları üfleyerek uzaklaştırmayı denedim. Sonra yüzümü ellerimle kapatıp ben de uyudum. Hava çok sıcaktı. Uyandığımda bacaklarım kaşınıyordu. Emir erini uyandırdım. Sargıların üzerine maden suyu döktü. Yatak ıslanmış ve serinlemişti. Uyanık olanlarımız koğuşun bir ucundan ötekine birbirimizle konuşuyorduk. Öğleden sonra sakin oluyordu. Sabahları 3 erkek hemşire ve bir doktor sırayla her yatağa geliyor, sizi yataktan kaldırıp sargı odasına götürüyordu ki yaralarımızın sargıları yenilenirken yataklar yapılabilsin. Sargı odasına yolculuk hiç de hoş değildi ve ben yatakların içlerinde insanlar varken de yapılabileceğini sonradan öğrendim. Emir erim su dökmeyi bitirdiğinde yatak serin ve güzel gelmeye başlamıştı. Doktorlardan birisi Rinaldi'yi içeri getirdiği sırada emir erinin kaşıyabilmesi için ayak tabanımla kaşınan yeri gösteriyordum. Rinaldi hızla içeri girdi. Yatağın üzerine eğilip beni öptü. Ellerinde eldivenleri vardı. ''Nasılsın bebek? Kendini nasıl hissediyorsun? Bak sana ne getirdim.'' Bir şişe konyak getirmişti. Emir eri bir sandalye getirdi. Rinaldi oturdu. ''Bir de iyi haberlerim var. Sana madalya takılacak.'' Medalya d'argento vermek istiyorlar ama belki de yalnızca bronz madalya alabilirsin. Ne için? Çünkü ağır yaralandın. Diyorlar ki eğer kahramanca bir şeyler yaptığını kanıtlayabilirsen gümüş de alabilirmişsin. Yoksa bronz olacak. Söylesene tam olarak neler oldu? Kahramanca bir şeyler yaptın mı? Hayır dedim. Peynir yerken havaya uçtum. Ciddi ol. Ya önce ya da sonra kahramanca bir şeyler yapmış olmalısın. Anımsamaya çalış. Anımsamıyorum. Sırtında birilerini taşımadın mı? Gordini birçok kişiyi sırtında taşıdığını söylüyor ama ilk istasyondaki binbaşıya kalırsa buna olanak yokmuş. Madalya başvurusunu onun da imzalaması gerekiyor. Hiç kimseyi taşımadım. Kımıldayamıyordum. Bu sorun değil dedi Rinaldi. Eldivenlerini çıkardı. Sanırım sana gümüş alabiliriz. Başkalarından önce sana bakılmasını reddetmedin mi? Pek de kesin olarak değil. Bu sorun değil. Baksana nasıl yaralanmışsın. Her zaman ilk sırada olmayı istemen de kahramanca bir davranış. Ayrıca harekat başarılı oldu. Irmağı geçmeyi başardılar mı? Hem de nasıl. Neredeyse 1000 tutsak aldılar. Bültende yazıyor, görmedin mi? Hayır. Sana getireyim. Bu çok başarılı bir baskındı. İşler nasıl gidiyor? Harika. Hepimiz harikayız. Herkes seninle gurur duyuyor. Anlatsana tam olarak nasıl oldu? Gümüş alacağından eminim. Haydi anlat. Her şeyi anlat bana. Duraklayıp düşündü. Belki bir İngiliz madalyası da alırsın. Orada bir İngiliz varmış. Gidip onu göreyim de seni önerip önermeyeceğini sorayım. Elinden bir şeyler gelir herhalde onun da. Çok acı çekiyor musun? Bir bardak içsene. Er bize bir tıp açacağı getir. Ah 3 metre ince bağırsağı çıkarırken yaptıklarımı görmeliydin. Şimdi her zamankinden de iyi. Lancet'te yayınlanacak türden bir şey. Eğer yazımı çevirirsen Lancet'e göndereceğim. Her gün daha iyi oluyorum. Zavallı bebeğim benim. Kendini nasıl hissediyorsun? Bu kahrolası tıpa açacağı nerede kaldı? Öyle cesur ve sessizsin ki. Acı çektiğini unutuyorum. Eldivenlerini yatağın kenarına vurdu. İşte tıpa açacağı Signor Tenente dedi Emir eri. Açsana şişeyi. Bir de bardak getir iç şunu. Zavallı başın nasıl? Kağıtlarına baktım kırığın yokmuş. İlk istasyondaki binbaşı tam bir domuz kasabı. Ben nasıl yapılacağını öğreniyorum. Her gün işleri daha da iyi ve pürüzsüz yapmayı öğreniyorum. Çok konuştuğum için beni bağışla bebek. Seni böyle kötü yaralanmış görmek bana çok dokundu. Al iç şunu. İyi iyi. Tam 15 litre ediyor. İyi olması gerekir. 5 yıldız. Buradan ayrıldıktan sonra gidip şu İngiliz'i göreyim de sana bir İngiliz madalyası verdirsin. Böyle şeylere vermezler madalyaları. Çok alçak gönüllüsün. İrtibat subayını göndereceğim. O İngiliz'le ilgilenebilir. Miss Berkeley'i gördün mü? Onu buraya getireceğim. Şimdi gidip getireyim onu. Gitme dedim. Gorizia'yı anlat bana. Kızlar nasıl? Hiç kız kalmadı. 2 haftadır değiştirmiyorlar onları. Artık oraya gitmiyorum. Çok utanç verici. Kız değil artık onlar. Eski savaş yoldaşları oldular. Hiç mi gitmiyorsun? Yalnızca yeniler var mı diye görmek için gidiyorum. Şöyle bir uğruyorum. Hepsi seni soruyorlar. Onlarla arkadaş olacak kadar uzun bir süre burada kalmaları utanç verici. Belki de kızlar artık cepheye gitmek istemiyorlardır. Elbette istiyorlar. Ellerinde bir yığın kız var. Yalnızca yönetimin beceriksizliği. Kızları gerideki siperlerde saklananların keyfi için ellerinde tutuyorlar. Zavallı Rinaldi dedim. Savaşta yapayalnız. Üstelik yeni kızlar da yok. Rinaldi kendine bir bardak daha konyak doldurdu. Sana dokunacağını sanmıyorum. Al şunu. Konyağı içerken geçtiği her yeri ısıttığını hissettim. Rinaldi bir bardak daha doldurdu. Şimdi daha sessizdi. Bardağını havaya kaldırdı. Değerli yaralarına, gümüş madalyaya. Anlatsana bebek, bu sıcak havada bütün gün burada yatarken hiç heyecanlanmıyor musun? Zaman zaman. Böyle yatmayı düşünemiyorum bile, çıldırırdım. Sen zaten çılgınsın. Keşke geri gelsen. Kimse geceleri maceralar yaşayıp odaya dönmüyor. Takılacak kimse yok. Bana ödünç para verecek kimse yok. Ne kan kardeşi ne de oda arkadaşı. Ne diye yaralandın ki? Rahibe takılabilirsin. O rahip. Rahibe takılan ben değilim yüzbaşı. Ben rahibi severim. Eğer bir rahibin olacaksa öyle bir rahibin olsun. Seni görmeye gelecek. Büyük hazırlıklar yapıyor. Ben de severim onu. Aa, biliyorum. Zaman zaman ikinizin biraz şey olduğunuzu düşünüyorum. Anlarsın ya. Hayır, öyle düşünmüyorsun. Evet, zaman zaman düşünüyorum. Birazcık şey yani. Brigata Ancona'nın ilk alayının numarası gibi. Of, cehennemin dibine git. Doğruldu, eldivenlerini taktı. Ah, seni kızdırmaya bayılıyorum bebek. Sen ve senin rahibin ve İngiliz kızın. Aslında biraz deşersen sen de tıpkı benim gibisin. Hayır, değilim. Evet, öyleyiz. Sen aslında bir İtalyansın. Dışarıdan ateş ve duman ve içeride hiçbir şey yok. Amerikalıymış gibi yapıyorsun ama değilsin. Sen ve ben kardeşiz ve birbirimizi seviyoruz. Ben yokken kötü şeyler yapma dedim. Miss Berkeley'i göndereceğim. O geldiğinde yanında ben olmazsam daha iyi olursun. Daha temiz ve daha tatlısın. Of, cehennemin dibine git. Onu göndereyim. Senin serin ve güzelim tanrıçanı. İngiliz tanrıça. Aman tanrım. Bir erkek öyle bir kadına tapmaktan başka ne yapabilir? İngiliz kadınlar başka ne işe yararlar ki? Sen cahil, ağzı bozuk bir dagosun. Bir neyim? Cahil bir İtalyan süprüntü. İtalyan süprüntü mü? Sen donuk suratlı bir süprüntüsün. Cahilin tekisin, aptalsın. Bu sözcüğün onu uyardığını görünce sürdürdüm. Bilgisiz, tecrübesiz, tecrübesiz olduğu için aptal. Sahi mi? Sana iyi kadınlar konusunda bir şey söyleyeyim mi? Şu tanrıçam var ya, her zaman iyi olmuş bir kız ve bir kadın arasında yalnızca tek bir ayrım vardır. Kızla her şey çok sıkıntılıdır. Tüm bildiğim bu. Eldiveniyle yatağa vurdu. Üstelik kızın bu işten gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını hiçbir zaman bilemezsin. Kızmasana. Kızmıyorum. Yalnızca kendi iyiliğin için söylüyorum bunları. Başını derde sokmaman için.